Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Are the servants of God, no less.
Ben Sezgi Aksu. Burası Karanlık Dosyalar. Gizemli seri cinayetler, ortalıkta dolaşan katiller, satanist tarikatlar, onlarca kurban, üstü kapatılmaya çalışıldıkça kirli sızıntılarla ortaya çıkan korkunç bir olaylar dizisi. Bugünkü dosyamız her zamankinden daha karanlık. David Berkowitz, namı diğer Sem'in oğlu. Şeytanın elinde oyuncak olmuş bir zavallı mı, yoksa sıradan bir seri katil mi? Ne dersiniz? Lağımların arasında dolaşmaya hazır mısınız?
Temmuz 1976, New York. Işıltılı sokakları, renkli insanları, caz kulüpleri, şaşalı restoranları ve hareketli gece hayatıyla dünyanın başkenti New York'ta işsizlik artmış, evsizler ve uyuşturucu satıcıları her köşe başına tutmuş, suç oranı hiç olmadığı kadar yükselmişti. Hırsızlığa veya gaspa uğramadan dolaşmak imkansız hale gelmişti. Her 15 kişiden birinin ağır suçlu olarak hüküm giydiği bu dönemde, belediye başkanı yaşanan ekonomik sorunları çözmek için yaklaşık 10 bin polisi görevden aldı. Ancak bu, bir çözüm olmadığı gibi çok daha büyük güvenlik sorunlarına yol açtı. New York'ta sokaklar ve kadınlar güvende değildi.
...18 yaşındaki Donna Loria evinin önünde ölü bulundu.
Donna Loria evinin önünde arkadaşı Jody Valenti ile arabada otururken... ...rastgele açılan iki el ateş sonucu öldürüldü. Jody sağ kurtulurken Donna olay yerinde hayatını kaybetti. Her gün yaşanan onlarca silahlı çatışma arasında... ...Donna Loria cinayeti başta pek fazla ciddiye alınmadı.
Carl Denaro ve Rosemary Keane'ın arabalarında otururken... kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradılar.
Donna Loria'dan yalnızca 3 ay sonra yine arabalarında oturan 2 kişiye yine rastgele ateş açılmıştı. Neyse ki bu olaydan sağ kurtuldular. Hırsızlık veya gasp söz konusu değildi. Silahlar bir kez daha amacı belirsiz bir şekilde patlamıştı. Yetkililer bu durumu hala araştırmaya değer bulmuyorlardı.
Donna DeMasi ve Joanne Lomino evlerinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradılar. Boynundan vurulan DeMasi sağ kurtulurken ensesinden vurulan Lomino felç kaldı.
Son saldırının üstünden yalnızca bir ay geçmişti. DeMasi ve Lomino'ya cehennemi yaşatan bu hadise, olayların o kadar da rastgele olmayabileceği ihtimalini doğurdu. Ve polisi sonunda harekete geçirdi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bir robot resim çizdirdiler.
18 yaşında arabasını açan 19 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
Evine giderken öldü. Katil 44 kalibreli mertinden. Aynı sokakta gerçekleşen bir saldırıya bağlandı. Evine giderken öldü. Kaybetti.
Bir yıl içinde benzer şekilde tam 5 saldırı gerçekleşmişti. Saldırıya uğrayanlar çoğunlukla arabalarında oturan siyah kısa saçlı genç kadınlardı. Olaylar arasında bağlantı olabileceğini düşünen dedektifler balistik raporlarını incelediler. Sonuçlar şaşırtıcı değildi. Saldırıların hepsinde 44 kalibre Charter Arms silahı kullanılmıştı. Rapor basında yer buldu ve hızla halka yayıldı. Artık tüm şehir 44 kalibreli katilin korkusunu yaşıyordu. İnsanlar zaten tekinsiz olan New York sokaklarında dolaşmaya, tenha yerlerde arabalarına binmeye çekiniyorlardı. Katilin özellikle kadınlarla bir derdi olduğu ve siyah kısa saçlı kadınları hedef aldığı söylentisi öyle bir panik yarattı ki, tarife uyan kadınlar saç renklerini değiştirdiler. Kızıl saç boyası satışları patlama yaptı. Ancak bu önlemler şehrin yeni lanetinden kurtulmalarına yetmeyecekti. İlk kurban Donna Laurie'nin evinden yalnızca 2 sokak ötede yeni bir saldırı daha gerçekleşti. Valentina Suriani ve sevgilisi Alexander Esau, arabalarında otururlarken kafalarına yedikleri kurşunlarla hayatlarını kaybettiler. Bu defa cinayet mahallinde bulunan sadece Valentina ve Alexander'ın cansız bedenleri değildi. Bir de mektup vardı. Bizzat başkomiser Joe Borelli'ye yazılmış bir mektup.
Bana kadın düşmanı demenize çok kırıldım komiser Borelli. Ancak yanılıyorsunuz. Ben kadın düşmanı değilim. Ben Sam'in iblisi, onun canavarıyım. Sam baba kan içmeye bayılır. Kana susadığında dışarı çıkmamı ve öldürmemi emreder. Ben de itaat ederim. Bundan keyif aldığımı düşünebilirsiniz. Fakat hayır, artık öldürmek istemiyorum. Ama yine de babamı onurlandırmak zorundayım Bay Borelli. Geri döneceğim. Cinayetlerimle.
Bu korkunç mektuptan herkes başka bir anlam çıkardı. Bazı psikologlar katilin cinsel yetersizliğinden dolayı bu tip davranışlarda bulunduğunu söylüyor. Kimileri Sam'in oğlu unvanının Vietnam Savaşı'ndan geldiğini düşünüyordu. Ancak birçok kişinin ortak kanısı ve korkusu bu unvanın satanizmle olan bağıydı. Mektupta adı geçen Sam, dini anlatılarda Tanrı'nın zehri olarak geçen Samael, yani şeytanın ta kendisi olabilirdi. Korkunç cinayetler, kana bulanmış sokaklar, gitgide artan panik, güvensizlik. New York'ta hayat gitgide yaşanmaz hale gelirken, gazeteciler ve televizyon kanalları hayatlarından memnunlardı. Konuyla ilgili çıkan haberler sayesinde gazeteler yok satıyor, televizyon programlarının izlenmeleri artıyordu. Jimmy Breslin isminde bir gazeteci bir adım daha ileri gidip Sam'in oğluna bir mektup yazdı. Mektubunda katile adeta meydan okuyordu. Ona cinayetleri durdurmasını emretti. Mektup tabii ki basında yer aldı. Bu hareketi üstüne Breslin artık katilin kuklası haline gelecekti. Daha fazla insana sesini duyurabileceği en kolay yol bu meraklı gazeteciyi kullanmaktı. Sam'in oğlunun cevabı gecikmedi.
Köpek pisliği, kusmuk, idrar ve kanların içinden. New York'un lahımlarından merhaba. Bay Breslin, benden bir süredir haber alamadınız diye ortadan kaybolduğumu düşünmeyin. Hayır, kaybolmadım. Aksine hala buradayım. Geceleri dolaşan bir ruh gibi. Görüşeceğiz. Bir sonraki görevde mutlaka görüşeceğiz.
Mektup olduğu haliyle gazetede yayınlandı. Böylece insanlar katilin ürkütücü ve muntazam el yazısıyla ilk defa tanışmış oldular. Yalnız büyük harflerle yazılmış cümleler insanı içine çeken bir resmi andırıyordu. İpucu sayılabilecek birçok gizemli isim ve ünvandan bahsedilmişti. Ölüm Dükü, Kötü Kral ve Tecavüzcü John Wheaties bunlardan bazılarıydı. Mektubun yarattığı sansasyon basının başını döndürdü. Herkes birbiriyle yarışıyor, daha çok satmak için daha korkunç haberler yapıyordu. Olay gerilim dolu bir oyun haline gelmişti. Ancak kimse gerçeklerle ilgilenmiyordu. Temmuz 1977. İlk cinayetin üzerinden bir yıl geçmişti. New York'ta ise değişen bir şey yoktu. Kaos ve şiddet kol gezerken ilk cinayetin yıl dönümünün tedirginliği şehri sarmaya başladı. Katil hala yakalanamamıştı. Ve herkes yıl dönümü şerefine bir saldırı gerçekleşeceğinden emindi. Polis teşkilatı da öyle. Çünkü mektuplarında bunu ima eden bazı cümleleri vardı. 29 Temmuz gecesi şehrin her köşesinde polisler nöbetteydi. Tenha yerlerde park etmiş arabaların içinde kadın kılığına girmiş sivil polisler bulunuyordu. Herkesin kıyameti beklermişçesine gergin ve korku dolu geçirdiği o gecede hiçbir şey olmadı. Herkes sessizce, yersiz yere telaş yaptıklarını düşünerek evlerine dağıldı. Sanki ülke çapında bir gösteri vardı ve insanlar bunun gerçekleşmesini bekliyor gibiydi. Sem'in oğlu kendi yıl dönümünü kutlamadığı için büyü kısa süreliğine de olsa bozulmuştu. Olayların bittiğini düşünen halk tekrar sokaklarda dolaşmaya başlamıştı ki, iki gün sonra 44 kalibreli katil söylediği gibi geri dönmüştü. Üstelik iki kişinin canını alarak. Diğerleri gibi arabalarının içinde kafalarından vurularak öldürülen iki genç. Bu seferki saldırı diğerlerinden kilometrelerce uzaktaydı. İnsanlar katilin taşındığını, bölge değiştirdiğini düşündü. Görgü tanıkları yine ifadeye çağrıldı ve katilin yeni bir robot resmi çizildi. Ancak bir sorun vardı. Çizilen robot resimlerin hiçbiri birbirine benzemiyordu.
Biraz kiloluydu, sarışındı.
Uzun boylu, zayıf bir adamdı.
Kısa dağınık sarı saçları vardı.
Esmer kısa boylu biriydi.
Bölge halkı yeni katiller türemiş olabileceğini düşünerek telaşlanmıştı. Ancak balistik incelemeler sonucu diğer saldırıyı yapan katille son cinayet failinin aynı kişi olduğu kesinleşmiş oldu. Polis robot resimlerin farklı olmasını katilin kılık değiştirmiş veya peruk takmış olabileceği ihtimaliyle açıkladı. Halkın öfkesi ise katil yakalanıp cinayetler son bulmadan dinmeyecekti. Hükümetin üzerinde büyük bir baskı oluştu. Polis teşkilatının deneyimli memuru Dedektif Spinelli, o güne kadar kimsenin yapmadığı kadar detaylı bir araştırma yaptı. Cinayet gecesi hazırlanan tüm trafik ceza makbuzlarını önüne serdi. Ve bir ceza dikkatini çekti. Sem'in oğlu hata yapmıştı. Yonkers'tan New York'a gelmiş ve burada trafik cezası almış David Berkowitz adında biri. Hem de bu ceza cinayet mahalline yakın bir yerde kesilmişti. Aslında elindeki tüm bilgi bu kadardı. Ancak Spinelli'nin içine bir kurt düşmüştü. Hemen Yonkers emniyetini aradı. Aramaya cevap veren Whit Carr, Berkowitz'i tanıyordu. Hem de yakından. Berkowitz onun yan komşusuydu. Onunla ilgili çarpıcı detaylar vermeye başladı.
Nasıl bir olaydı?
Bizim siyah bir labrador köpeğimiz vardı. David onu vurdu. Babamın köpeği.
Köpeğinizi mi vurdu?
Evet.
Neden? Neden böyle bir şey yaptı?
Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Hiçbir sebebi yoktu.
Babanız kim peki? İsmi neydi?
Sam. Babamın adı Sam Carr.
Sam.
Dedektif Spinelli, baba Sam'i ve köpeğini duyduğu an anlamıştı. Kendine Sam'in oğlu diyen 44 kalibreli katil tam da bu kişi olmalıydı. Ekipler New York'tan Yonkers'a doğru yola çıktılar. Berkowitz'in aracını bulup arama izinleri olmamasına rağmen aradılar. Arka koltukta bir silah duruyordu. Torpido gözünde ise Sam'in oğlu tarafından yazılmış bir mektup vardı. Sonunda onu bulmuşlardı. Sam'in oğlunun David Berkowitz olduğunu kesin olarak kanıtlamak için apartmanın etrafında onlarca polis konuşlandı ve beklemeye başladı.
Kımıldama! Kaldır ellerini!
Kaldır ellerini! Kaldır! Kaldır!
Ellerini arabanın üstüne koy!
Ver şu anahtarı!
Geç! Geç!
David Berkowitz sen misin?
Hayır. Ben Sam'in oğluyum. Tebrik ederim. Sonunda beni yakaladınız.
Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından davamıza geri döneceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbe ile birlikte hazırladığımız haddini aşan yaşam rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yaraşır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
Sayın seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Kendine Seminoğlu diyen 44 kalibreli katil David Berkowitz yakalandı. Berkowitz, cinayetleri bir köpek aracılığıyla kendisine ulaşan efendisi Sam için işlediğini ifade etti.
David Berkowitz'in Seminoğlu olduğu haberi her yerde yankılanıyordu. Yakalandığı anki soğukkanlı gülümsemesi hafızalara kazındı. Berkowitz'i tanıyanlar şok içindeydi. Komşuları onu sessiz, sakin, herkesin yardımına koşan biri olarak anlatıyordu. Kimse onun bir yıldan fazla süredir bütün New York'a korku salan acımasız katil Seminoğlu olduğuna inanmak istemedi. Öte yandan çizilen robot resimlerin David Berkowitz'le uzaktan yakından ilgisi yoktu. Tüm bunlar insanların kafasında soru işareti yaratmış olsa da Berkowitz'in suçunu itiraf etmiş olması ve arabasında bulunan kanıtlar davanın hemen görülüp kapatılmasıyla sonuçlandı. Hakimin verdiği karara göre Berkowitz suçluydu ve hapse atılacaktı. Ancak onunla aynı fikirde olmayan biri vardı. Kendisi de Yonkers'lı olan gazeteci Maury Terry. Maury Terry, işine hastalık seviyesinde bağlı, disiplinli, takıntılı ve sosyal hayatını etkileyecek kadar şüpheci biriydi.
Gris diye bir müzikal çıkmış Mahir, izledin mi?
Nerede çıkmış?
Sinemaya gittim işte dün akşam ama o kadar güzel ki böyle danslar, müzikler.
Hangi sinemaya gittin?
Studio 54'e gittim işte ama izlemen gerekiyor. Bir hikaye nasıl dansla bu kadar...
Kaçta gittim dedin?
Of!
Dün 8 gibi orada bir olay çıkmış. Gördün mü diye merak ettim, ondan soruyorum.
Seminoğlu cinayetleri Mahir'in ilgisini bir süredir çekiyordu. Robot resimlerin farklı olması ve davanın bu kadar hızlı bir şekilde kapatılmak istenmesi... Maury'i şüphelendirmişti. Berkowitz ifadesinde emirleri komşusu Sam Carr'ın köpeğinden aldığından bahsediyordu. Ancak bu açıklama Maury için yeterli değildi. Her şeyin bir köpekten ibaret olduğuna inanmak istemedi. Berkowitz'in mektuplarını tek tek inceledi. Başka bir ipucu olmalıydı. Mektuplardan birinde John Carr adını gördü. Berkowitz'in komşusu Sam Carr'ın oğlunun adı da John Carr'dı. Buradan hareketle John Carr'ın bu cinayetlerle ilgisi olabileceğini düşünerek robot resimleri incelemek istedi. John Carr'la robot resimlerdeki çizimlerden biri o kadar çok benziyordu ki sanki John Carr emniyete gelip kendi portresini çizdirmiş gibiydi. Bunun üzerine Maury, Brooklyn saldırısına şahit olan görgü tanıklarını bulup görüşmeye karar verdi. Görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre trafik cezasının kesildiği yerle saldırının gerçekleştiği yer ve saat arasında akla yatmayan bir uyumsuzluk vardı. Maury'e göre Berkowitz tek başına bu saldırıyı gerçekleştirmiş olamazdı. İki veya üç kişi bu işin içinde olmalıydı. Olmak zorundaydı. Ve bunlardan biri kesinlikle John Carr'dı. Bölge savcısına durumu açıklamak için gittiğinde beklediği karşılığı bulamadı. Savcı söylediklerini ciddiye almamıştı. Savcılar da polisler de işini düzgün yapmıyordu. Halk çok öfkeliydi. Ancak neyse ki öfkelerini yönlendirebilecekleri biri vardı. Berkowitz her şeyi zaten itiraf etmişti. Polis de işi daha fazla dallanıp budaklandırmak istemiyordu. Maury için artık iş başa düşmüştü. Carr ailesinin evine doğru yola çıktı. Maury bu işin içinde bir iş olduğunu düşünüyordu. Ancak yine de neyle karşılaşabileceğini bilmiyordu. Evde kimse yoktu. Maury kapıyı ısrarla çaldı. Ancak kimse açmadı. Bunun üstüne Maury etrafı incelemeye başladı. Görünürde olağan dışı hiçbir şey yoktu. Bahçeden çıkıp Berkowitz'in evine doğru yürümeye başladı. Sağ tarafında yerin altına doğru giden bir su kemeri olduğunu fark etti. Oraya doğru giden ayak izleri vardı. İzleri takip etti. Aşağı doğru indikçe terk edilmiş bir arazinin altından devam eden eski bir tünel sistemine doğru çıktı. Ortalık çok sessiz ve tenhaydı. Ancak hissettiği şey korku değildi. Merak ve şüphe duygusu Maury'yi esir almıştı. Yolun sonunda terk edilmiş mağara gibi bir yer fark etti. İçeri girdiğinde gördükleri onu dehşete düşürmüştü. Duvarlara kanla yazılmış yazılar, ne anlama geldiğini bilmediği semboller, pelerine benzeyen kıyafetler. Ama en ürkütücüsü de bir kısmı gömülmüş, kulağı kesilmiş bir köpek ölüsü. Maury gördükleri karşısında şoka girdi. Yolun sonunun lağıma çıktığını görebiliyordu. Tıpkı Seminoğlu'nun mektubundaki gibi.
New York'un lağımlarından merhaba.
Maury derhal çevredeki insanlarla görüşmeye ve notlar almaya başladı. Bölge halkı oraya Şeytanın Mağarası adını takmıştı. Söylenenlere göre haftanın bazı geceleri bir grup genç meşalelerle oraya gidip iç ürperten şarkılar söylerlerdi. İnsanlar korkularından oraya yaklaşamazlardı. Maury araştırmasını derinleştirdikçe farklı gerçekler su yüzüne çıkmaya başladı. Meşaleli gençler aslında kendilerine Çocuklar adını takmış, şeytani ayinler düzenleyen bir yeraltı tarikatıydı. Toplumsal olarak kabul görenin dışında bir ahlak anlayışları olan grup, etrafa rastgele şiddet uyguluyorlardı. Çünkü modern dünya onlar için o kadar iğrenç ve korkunçtu ki, kurtuluş ancak bu hasarlı topluma daha fazla hasar verip yıkılmasını sağlayarak gerçekleşebilirdi. Maury, Berkowitz'in mektuplarını tekrar tekrar okudu. Bu şeytani tarikata yapılan göndermeleri bulmak için de her kelimenin anlamı üstüne ayrı ayrı düşündü. Şeytanın farklı farklı isimleri, kara büyücüler ve semboller. 19. yüzyıldaki bir okültün sembolü mektupta da yer alıyordu. Maury, eski satanistlerin kelimeleri ve deyişleri tersten yazarak kullandığını öğrenir öğrenmez bir ayna buldu ve mektuba tuttu. Ters sıralı kelimeler arasında bir tanesi anında dikkatini çekti. Kar, Sem. Maury artık bu cinayetlerin satanist bir tarikatla ilgisi olduğundan emindi. Berkowitz'le görüşmeli ve onu konuşturmalıydı. Maury, davanın seyrini tamamen değiştirecek yeni bilgilere sahip olmanın verdiği heyecanı yaşarken önemli bir gelişme yaşandı.
Ateş ederken ne hissettin? Orgazm gibi bir şey miydi?
Hiçbir şey.
Cinsel bir dürtü, yani böyle bir istek yok muydu?
Hayır.
Ama iyi hissettin değil mi?
Evet.
Peki kadınlarla aran nasıl? Onlarla sevişmeyi seviyor musun?
Evet.
Ama cinayet daha heyecanlı geliyor değil mi?
Evet.
Jim Mittiger isimli bir gazeteci bir yolunu bulup Berkowitz'le röportaj yapmış ve bir takım fotoğraflarını yayınlamıştı. Tüm bunlar insanların biraz olsun unuttukları öfkelerini tekrar diriltmişti. Berkowitz aslında röportajdakinden çok daha fazlasını söylemek istemişti. Ancak konuşmayı değil, yazmayı tercih ediyordu. Görüşmelerinden kısa süre sonra Mittiger'a bir mektup geldi.
Onlar insan değil, birer iblisti benim için. İnsan suretleri yalnızca birer maskeydi. İnsanlar can çekiştiğimi görmek istiyorlar. Söyleyeceklerimle ilgilenmiyorlar bile. Tüm bu yaşananlar büyük bir planın parçası. Sem'in dışarıda başka oğulları da var. Tanrı tüm dünyanın yardımcısı olsun.
Berkowitz'in başka oğullar açıklamasından sonra korku iklimi tekrar yayıldı. Maury hali hazırda sahip olduğu şüpheleri iyice güçlendiren bu gelişme sonucu derhal bölge savcısına gitmiş olsa da savcı kendini bir köpeğin emrine adayan bir delinin söylediklerini muhatap almayacaklarını söyledi. Maury onun bir deli değil, satanist bir tarikatın fedaisi olduğundan emindi. Eğer önüne geçilmezse kendine çocuklar diyen bu tarikat rastgele şiddet eylemlerine devam edecekti. Maury buna izin veremezdi. Dava için çok uzun süredir uğraşıyordu. Onlarca ipucu, araştırma, yazılı metinler, tanık raporları. Elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen bağlantıları tam anlamıyla birleştirememişti. Berkowitz'le görüşmeyi denedi. Bunu başarabilse tüm bilginin kaynağına inebilir ve Sam'in dışarıdaki oğullarını bulabilirdi. Ancak son yaşananlardan sonra Berkowitz'le görüşmek, Amerikan başkanıyla görüşmekten bile daha imkansızdı. Maury bir yol bulmalıydı. Mektupta soyadı geçen John Carr'ın peşine düşmeye karar verdi. Çalışma masasında dosyalara gömüldüğü akşamlardan birinde annesinden gelen telefonla beyninden vurulmuşa döndü.
Maury, seni şu aradığın adam. John Carr. Ölmüş.
Ne?
Ne bileyim işte, haberi geçiyor televizyonda şimdi.
Maury, davanın aydınlanması için kritik öneme sahip bir ismi kaybetmişti. Artık işi daha da zorlaşmış olsa da şüphelerinde haklı olduğundan emindi ve pes etmeyecekti. Berkowitz bu cinayetleri tek başına işlememişti. Dışarıda Sam'in başka oğulları da vardı. Maury için her şey daha yeni başlıyordu. Evet, Sam'in oğlu davasının ilk bölümünün sonuna geldik. Gelecek hafta Maury'nin şüphelerinin peşinden şeytani tarikatın izini sürmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.